Haberciler Müşteri 24. bölüme geldik. Bu bölüm Paulus'un Kayseriye kentindeki tutukluğuyla açılır ve son bulur. Geçen bölümde görmüş olduğunuz gibi Paulus buraya onu öldürmeyi tasarlayan Yahudileri atlatmak amacıyla Yeruşalim'den gizlice getirilmişti. Öyle anlaşılıyor ki Paulus kendisinin içinde bulunduğu İncil'i duyurma hizmetleri için kardeşlerinin ilgisini yeterince çekmemişti. Sanımca bunun sonucunda Paulus bir müddet hayal kırıklığı yaşamış ve oldukça sinirli bir dönem geçirmiş olmalıydı. Çünkü Rab bir gece ona cesaret vermeye gelmişti. Rab bu sadık hizmetçisine kendisi için Roma'da tanıklık edeceğini söylemişti. Rab ona bu şeylerin kolay olacağı vaadinde bulunmadı. Birçok yorucu tecrübeler ve zorluklar Paulus'un çok yakında karşılaşacağı şeylerdi. Gerçekten de bu noktadan Paulus'un öldürülüşüne kadar geçecek olan zamanda sürekli olarak tehlikeler ve sıkıntılı anlarla karşılaşacağız. Aslında bu Paulus'un Şam'dan sepet içerisinde sarkıtılarak kaçırılmasından sonra sürekli olarak yaşamaya başladığı şeylerdi. Bu bölümde başkayın Hananya ile diğer ihtiyarların Paulus'u Felix'in önünde suçlamak için Yeruşalim'den kalkıp Kayseriye'ye geldiklerini görüyoruz. Ve Paulus halkı saptırmak, isyan etmek ve tapınağı kirletmekle suçlanıyordu. 5 gün sonra başkayın Hananya ihtiyarlardan bazıları ve Tertullus adlı bir sözcüyle Kayseriye'ye indi. Bunlar Paulus'a karşı davalarını valiye açıkladılar diyor 24. bölümün 1. ayeti. Paulus'u suçlayanlar hiç vakit kaybetmemişlerdi. Aradan 5 gün geçtikten sonra Paulus'u suçlu çıkarabilmek amacıyla Yeruşalim'den çıkıp gelmişlerdi. Yanlarında Tertullus adında bir de savcı getirmişlerdi. Tertullus akıllı ve iyi hazırlanmış bir adamdı. Paulus'a karşı öne sürdüğü suçlamaları da çok iyi hazırlamıştı. Tertullus'un suçlamaları kısa ve özdü. Toplayabildiği bütün suçlamaları tek tek öne sermiş, bu yönde elinden gelen her şeyi yapmıştı. Paulus'un çağrılması üzerine Tertullus şu sözlerle onu suçladı. Saygıdeğer Felix, senin aracılığınla sürekli barışa kavuştuk, sayende bu ulus kalkınmaktadır. Bunları her zaman ve her yerde şükranla karşılıyoruz. Seni uzun boylu oyalamak istemem ancak bizleri iyi yürekliliğine yaraşır bir biçimde kısaca dinlemeni dilerim. Gördük ki bu adam yeryüzünün her yanında tüm Yahudiler arasında herkese zarar veriyor. Halkı ayaklanmaya kışkırtıyor. Nasıralılar partisinin elebaşlarından biridir o. Tapınağı bile bayağılaştırmak istedi ama biz kendisini tutukladık. Onu sorguya çekersen kendisini suçladığımız sorunların tümünü ondan öğrenebilirsiniz. Kendi yasamız uyarınca onu yargılayacaktık ama komutan Lysias geldi. Zorla onu bizim elimizden aldı. Onu suçlayanların sana gelmeleri için buyruk verdi. Yahudiler de suçlamalara katılarak bunların doğru olduğunu savundular. Haberciler İşleri 24:2-9 ayetler arası. Şimdi Tertullus konuşmasına Felix'e yağ çekerek başlamıştı. Bu sözlerin Paulus'a karşı öne sürülen suçlamalarla uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Tertullus bu sözlerle valiye gerçekten dal kavukluk yapıyordu. Bu adam Paulus'u bir kışkırtıcı olarak adlandırıyor ama tabi bu yönde herhangi bir kanıt öne süremiyordu. Bu Yahudiler de Paulus'u suçlu çıkarmak amacıyla Yeruşalim'den gelmiş olan din adamlarıydı. Tertullus'un komutanın duruma el koymasını nasıl kurnazca farklı anlattığını görüyorsunuz. Tabi komutan Lysias'u görevinde kusurlu davranmakla suçlamıyorduysa da yine de valiye onu biraz da olsa şikayet eder gibiydi. Yahudilerin bu durumu kendi yasaları uyarınca uygun bir şekilde çözümleyebileceklerini söyledi. Tertullus'un tutumu burada apaçık görülüyordu. Felix'e dal kavukluk yapıyor. Paulus'u haksız yere suçluyor, Lysias'u da üstü kapalı eleştiriyordu. Böylece Paulus'un ne gibi suçlamalarla suçlandığı açıklık kazanmıştı. Buna göre Paulus herkese zarar veriyor, halkı kışkırtıyor ve tapınağı bayağılaştırıyordu. Tertullus bu suçlamaları Yahudi din adamları ve yöneticileri adına yapıyordu. Şimdi de Paulus Felix önünde kendi savunmasını yapacaktı. Söz söylesin diye vali kendisine işaret edince Pavlos konuştu. Senin yıllardır bu ulusu yönettiğini bildiğim için savunmamı sevinçle yapıyorum. Tapınmak için Yeruşalim'e varışımdan bu yana 12 günlük bir sürenin bile geçmediğini kendin öğrenebilirsin. Beni ne tapınakta herhangi bir kimseyle tartışırken ne de sinagoglarda ya da kentte topluluğu ayaklandırırken gördüler. Kaldı ki beni suçladıkları sorunlara ilişkin kanıt da sunamazlar sana. Sana açıkça tanıklıkta bulunuyorum. Kendilerinin parti diye nitelendirdikleri yola göre atalarımızın tanrısına ruhsal hizmet sunmaktayım ben. Ruhsal yasada ve peygamberlerde yazılı her şeye inanıyorum. Onların da benimsediği Tanrı'ya umut besliyorum. Doğruların ve eğrilerin dirilmesi gerçekleşecektir. İşte bunun için Tanrı'ya ve insanlara karşı her zaman tertemiz bir vicdanım olmasına özenle çalışıyorum. Aradan yıllar geçtikten sonra ulusuma yardım etmeye ve sunular sunmaya geldim. Beni tapınakta işte bu işlerle, göreneksel paklanmamla ilgili görevlerimi yapmakla uğraşırken buldular. Asya bölgesinden bazı Yahudiler belirene kadar yanımda ne bir topluluk vardı ne de herhangi bir gürültü çıkarılmıştı. Gerçekten onların burada senin önünde durup bana karşı ne gibi bir suçlamaları olduğunu bildirmeleri gerekirdi. Ya da bu insanlar ben kurulun önünde durarken bende ne gibi bir yolsuzluk gördüklerini söylesinler. Olsa olsa aralarındayken bugün sizlerin önünde ölülerin dirilmesi konusunda yargılanmaktayım dedim. Yola ilişkin oldukça geniş bilgisi bulunan Felix oturumu erteledi. Davanızla ilgili kararımı komutan Lysias Kayseri'ye inince vereceğim dedi. Habercilerin İşleri 24-10-22 ayetler arası. Pavlos bu davanın Felix'in önüne getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyordu. Pavlos, Felix'in halkı uzun yıllardır yönettiğini, yani halkın gelenek ve göreneklerini anladığını söylüyordu. Buna göre Pavlos'un söyleyeceği şeyler Felix'e yabancı ya da onun bilmediği şeyler olmayacaktı. Felix, Yahudilerin geleneklerini bildiğinden Pavlos ona Yeruşalim'e kendi gelenekleri uyarınca tapınmak amacıyla gitmiş olduğunu söyledi. Şöyle diyordu, benim ulusumla herhangi bir sorunum yok. Ben onlarla uyum içerisindeyim. Şunu itiraf etmem gerekiyor ki benim Tanrı'ya tapınma biçimimi onlar sapıklık olarak nitelendiriyorlar. Ama Pavlos Tanrı'ya tapınışının atalara bildirilen haberlerle, yani eski antlaşmayla uyum içerisinde olduğunu açık bir şekilde dile getiriyordu. Ölümden dirilişin Mesih inancının en önemli noktası olduğunu hiç fark ettiniz mi değerli dostum? İsa Mesih hakkında ne düşünüyorsun sorusu insan için her zaman bir sınav olmuştur. İsa senin günahların için öldü mü? Ölümden dirildi mi? Pavlos hiç vakit kaybetmeden konunun özüne, dirilişe geçmiştir. Pavlos yapmış olduğu her şeyi vicdanına dayanarak yaptığını açıklıyor. Pavlos Yeruşalim'e 3. haber gezisi sırasında topladığı para yardımlarını oradaki inanlı topluluğuna vermek için gitmişti. Bu parasal armağanlar uluslardan gelme inanlıların kendi aralarında topladıkları bir paraydı ve Pavlos bu parayı Yeruşalim'deki topluluğa kendi elleriyle teslim etmek istemişti. Pavlos'u asıl suçlayanlar oraya gelmemişlerdi bile. Tertullus'un getirdiği suçlama Pavlos'un tapınakta halkı kışkırtmış olmasıydı. Peki kışkırtılan ya da Pavlos tarafından zarara uğrayan insanlar niçin ortaya çıkıp Pavlos'a karşı tanıklık etmiyorlardı? Bu kişiler orada değildiler ve Pavlos burada bu noktaya dikkat çekiyordu. Onlar sana kurulun önünde nasıl davrandığımı anlasınlar. Kötü bir şey yaptığımı ortaya çıkarabilmişler mi? Gelsinler de bu konularda tanıklık etsinler. Pavlos böyle diyordu. Pavlos Felix'e asıl konunun diriliş konusu olduğunu söyledi. Ölümden diriliş İncil kitabının özüdür. Mesih günahlarımız için öldü, gömüldü ve 3. günde ölümden dirildi. Gerçekten ben Mesih inancını 2 sütun üzerine kurulmuş bir kemer olarak görüyorum. Bu sütunlardan biri İsa'nın ölümüdür. Diğeri de İsa Mesih'in ölümden dirilişidir. Sütunlardan birinden biri olmadıkça kemer aşağıya düşmek zorundadır. Felix yola ilişkin epey bilgiye sahipti. İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi konularında vaazlar verildiğinden haberi vardı. Bu konularda Pavlos'un uzman kişi olduğunu anladığından bu konularda ondan daha çok şeyler öğrenebilirdi. Pavlos'u bu konularda daha sonra yeniden dinlemeyi tasarladığından duruşmayı erteleyerek Yahudileri geriye yolladı. Onlara davanızla ilgili kararımı komutan Lysias Kayseriye'ye gelince vereceğim dedi. Öyle anlaşılıyor ki Felix burada öne sürülen birbirine zıt iki tanıklık konusunda bir karara varamıyordu. Tertullus konuya belirli açılardan yaklaşarak Pavlos'u çeşitli konularda suçluyordu. Pavlos ise anlaşmazlığa yol açan asıl konunun ölümden diriliş konusu olduğunu söylüyordu. Bu nedenlerle Felix duruşmayı daha sonraki bir zamana ertelemeye karar verdi. Ardından yüzbaşıya Pavlos'un tutukluluğunu sürdürmeleri, öte yandan onu belirli oranda rahat bırakmaları, yardımına gelen arkadaşlarından hiçbirine engel olmamaları için buyruk verdi diyor 23. ayette. Aslında Felix'in Pavlos'u serbest bırakması gerekiyordu. Ama işte Felix de bir politikacıydı. Üstelik kurnaz birisiydi. Pavlos'a birçok alanda özgürlük tanıdıysa da onu elinde bir tutsak olarak bulundurmaya devam etti. Aradan birkaç gün geçince Felix Yahudi olan karısı Drusilla ile geldi. Pavlos'u çağırdı, ondan Mesih İsa'ya iman etmenin ne olduğunu dinledi. Ne var ki Pavlos doğruluktan, tutkulara üstün çıkmaktan ve gelecek yargıdan söz edince Felix korktu. Şimdilik git dedi, vaktim olunca seni yeniden buraya getireceğim. 24 ve 25. ayetler. Günahlı bir kimseye değerli dostum, İncil'in haberini dinlemeye zamanı olup olmadığını sorarsanız size daima zamanı olmadığını söyleyecektir. Felix adlı bu adamın bizim bugün Mesih inancı ya da Hristiyanlık dediğimiz yol konusunda ya da İncil'le ilgili konularda bir takım bilgileri vardı. Ben bu yol teriminin bugün canlandırılarak yeniden kullanılması taraftarıyım. Çünkü kullana geldiğimiz Hristiyanlık terimi bugün oldukça maalesef yoz bir duruma gelmiş ve taşıdığı asıl anlamından çoktan uzaklaşmıştır. Geçenlerde bir İncil vaizinin, üstelik iyi bir vaizin, Avrupa ve Amerika'da yaşayanların Hristiyan bir ülkede yaşadıklarını söylediğini duydum. Değerli kardeşim, Hristiyan bir ülke diye bir şey yoktur. Avrupa'ya bakıp da buradaki ulusların Hristiyan olduklarını hiç zannetmeyin. Belki bu ülkelerde birçok kiliselere giderler gitmesine. Ama kiliseye gitmek bir kimseyi gerçek anlamda bir Mesih imanlısı yapmaz. Bugün kiliselere gidip de Mesih'in söylediklerinden habersiz ya da onun bu sözlerine kulak asmayan yüz binlerce, milyonlarca insan vardır, Hristiyan vardır. Oysa Hristiyan ülkeler dediğimiz bu ülkelerde dahi gerçek anlamda Mesih imanlılarının sayısı daima çok az olmuştur ve bugün de çok azdır. Felix, bütün bu olaylara neden olan İncil konusunda daha ayrıntılı bilgilere sahip olabilmek için Pavlos'u özel olarak yanına çağırdı ve ondan Mesih'e iman etmenin ne demek olduğunu dinledi. Bazı kutsal kitap yorumcuları bu bölümü Pavlos'un Felix önündeki savunması diye adlandırıyorlar. Ben buna katılmıyorum. Pavlos burada kendisini hiç de savunmuyordu. Pavlos, Felix'in önünde bu ikinci çıkışında ona Mesih'le ilgili tanıklık ediyor ve onu Mesih'e kazanmaya çalışıyordu. İncil kayıtları Felix adlı bu adamı dünya tarihinde anlatıldığı kadar kötü tanıtmıyor. Felix'in gerçekten nasıl bir alçak olduğunu sizin de bilmenizi istiyorum. Bu adamı tanımak için o günlerde yazılan kayıtlara bakmamız gerekir. Köleyken özgürlüğünü daha sonra elde etmiş olan Felix, bu mevkiye yaptığı gaddarlık ve gösterdiği acımasızlıklar sayesinde gelebilmişti. Zevk düşkünü ve ahlaksızın tekiydi. Sırası gelmişken söyleyeyim, adının anlamı da zevk ve sefa demekti. Romalı tarihçi Tacitus onunla ilgili olarak bakın neler diyor. Bir krala özgü yetkilerini her türlü acımasızlık ve de ahlaksızlıkla uygulayan bu adam halen içinde kölelik ruhu taşıyordu. İşte Pavlos'u elinde tutan bu adam böyle bir adamdı. Ama kutsal yazılarda ona karşı herhangi bir suçlamada bulunduğunu görmüyoruz. Felix'in karısı onun yanındaydı. Yine dünya tarihi kayıtlarında Felix'in karısıyla ilgili ilginç yorumlarla karşılaşıyoruz. Bu kadın Kral 1. Herodes Agrippa'nın kızıydı. Babası Habercilerin İşleri 12.1.2'de gördüğümüz gibi haberci Yakub'u öldürtmüştü. Büyük amcası vaftizci Yahya'nın kellesini kestirtmişti. Dedesi de henüz bir bebekken İsa Mesih'i öldürmeye çalışmıştı. Bu yaramaz çift Felix'le karısı büyük bir makam sahibiydiler. Kendilerine kalsa İncil'in duyurulduğu bir inanlı topluluğuna belki de asla gitmeyecekler ya da Pavlos o kentte İncil duyurmaya gelseydi bile onu dinlemeye gitmeyeceklerdi. Ama işte burada bu ikisine en uygun koşullar altında İncil'i duymaları için çok büyük bir fırsat tanınıyordu. Bunlar Tanrı kayrasını duyuran dünyanın gelmiş geçmiş en büyük vaiziyle karşılıklı bir görüşmede bulunuyorlardı. Tanrı onlara özel bir vaaz veriyordu. İçinde yaşadıkları saray neredeyse bir kilise, oturdukları tahta neredeyse diz çöküp başlarını yaslayacakları bir dua yeri olacaktı. İşte Tanrı bu ikisine böylesine büyük bir fırsat vermişti. Kurtuluş saati onlar için de çalmak üzereydi. Egemenliğin kapısı açılmış, onların içeriye girme fırsatı belirmişti. Bu olayla 2. Mezmur'un 10. ayetinde dendiği gibi ve şimdi ey krallar, aklınızı başınıza toplayın, ey dünyayı yönetenler, bundan bir ders alın şeklindeki sözler gerçekleşiyordu. Öyle anlaşılıyor ki Pavlos'u gerçekten büyük bir ilgiyle dinlemişlerdi. Sanımca Felix Mesih'i kabul etme yönünde severek bir karar verebilirdi ama işte bu kararı vermedi. Bu iş için daha uygun bir zamanın gelmesini beklemeyi uygun gördü. Kardeşim, günahlı bir kimseye İncil'in haberini dinlemeye zamanı olup olmadığını sorarsanız size daima zamanı olmadığını söyleyecektir. Yarın neler olacağını kimse bilmez. Gelecek Rabbin ellerindedir. Zamanı O belirler. Bu açıdan İsa ile ilgili kararınızı bugün verin. Bu kararınızı geciktirmeyin. Pavlos onunla doğruluk, dengeli yaşam ve gelecek olan yargı konularını inceledi. Sanımca iyi bir vaaz böyle olmalıdır. Burada söz edilen doğruluk, insanın asla erişemeyeceği ruhsal yasanın doğruluğudur. Diğer bir deyişle ruhsal yasa insana kendisinin bir günahlı olduğunu gösterir. Bu durumdaki bir insan, Tanrı önünde beğenilir bir yasal doğruluktan yoksundur. Günahlı bir insanın kutsal Tanrı'nın önünde durabilmesi için yasal bir doğruluğunun olması gerekir ki, insan buna kendi kendine sahip olabilecek bir ortamda değildir. Bu nedenle, bu doğruluğu insana Tanrı'nın kendisi İsa Mesih aracılığıyla sunmaktadır. Bu kurtuluş için İsa Mesih'e iman edenlerin üzerlerine giydikleri doğruluk giysisidir. Bu İsa Mesih'e iman yoluyla iman aşamasına varanların tümünün Tanrı'nın doğruluğuna eriştirilmesidir. Pavlos bu adamla kendisinin erişemeyeceği ruhsal yasanın doğruluğunu ve Mesih'in kendisine iman eden günahlıya sağladığı kendi doğruluğunu değerlendirirdi. Sonra Pavlos, kişinin kendisini denetlemesi demek olan dengeli yaşam konusuna değindi. Felix, tutkularının kölesi olmuş acımasız bir insandı. Günahta yaşayan bu iki büyük günahkar, Felix ile karısı, gerçek özgürlüğün ne olduğunu bilmiyorlardı. Bundan sonra Pavlos onlara gelecek olan yargıyı anlattı. Bu yargı, İncil'in vahiy kitabında 22. bölüm 11-15'te büyük beyaz tahtın önünde olacak olan son yargıdır. Sevgili arkadaşım, değerli kardeşim, günahlarınız ya sizin üzerinizdedir ya da Mesih'in üzerindedir. Eğer günahlarınız Mesih'in üzerindeyse, eğer ona iman etmişseniz, o zaman o sizin günahlarınızın gerektirdiği cezayı yaklaşık 2000 yıl önce ödemiştir. Bu günahlarınız gelecekte yargılanmanız için önünüzde bulunmayacak. Ama günahlarınız bugün hala sizin üzerinizde bulunuyorsa işte o zaman size gelecek olan bir yargı vardır. İnsanlar gelecek olan bu yargı konusunda duymak istemiyorlar. Felix ve eşi de gelecek olan bu yargı hakkında işitmek istemediler. Ama günahlarınız Mesih'in üzerinde değilse, yani ona kurtarıcınız olarak iman etmemişseniz, o zaman bu yargıyla karşılaşacaksınız. Şu anda isterseniz bu vaazı dinlemeyebilirsiniz. İsterseniz her şeyi kapatabilirsiniz ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Ne yaparsanız yapın, gelecek olan yargıyla karşı karşıya kalmaktan kaçamazsınız kardeşim. Burada Felix'in davranışlarını gözlemek gerçekten ilginç geliyor insana. Başkayın Hananya ile Yahudilerin din önderleri yanlarına büyük konuşmacı Tertullus'u da alıp Pavlos'a karşı suçlamalarda bulunmaya geldiklerinde ve Pavlos vali Felix'in önüne getirildiğinde Felix onların inandırıcı ve gerçek bir suçla gelmediklerini hemen anlamıştı. İsteseydi Pavlos'u hemen serbest bırakabilirdi. Ama Felix aynı zamanda kurnaz bir siyasetçi olduğundan Yahudileri karşısına almak istemiyordu. Doğru olanı yapmadı ama politik açıdan işine nasıl geldiyse öyle yaptı. Daha sonra Felix Pavlos'la bu özel görüşmeyi yaptı. Öyle anlaşılıyor ki Pavlos'un söyledikleri onu gerçekten etkilemişti ama buna rağmen Felix Mesih'e iman etme yönünde alması gereken kararı geciktirerek başka bir güne erteledi. Ama Felix'in sözünü ettiği o uygun zaman asla gelmedi. Ve birçok insanın da beklediği o uygun zaman hiçbir zaman gelmedi. Mesih'e iman etmeyi geciktiren birçok insan için o uygun zaman ne yazıktır ki bir türlü gelmemektedir. Bir yandan da Pavlos'un kendisine rüşvet vereceğini umuyordu bu adam. Yani Felix. Bu nedenle de onu sık sık yanına çağırtarak kendisiyle görüşüyordu diyor 26. ayet. Felix kurnaz bir politikacı olduğu kadar aynı zamanda bir sahtekardı. Pavlos'u serbest bırakmak için ondan rüşvet alabilmeyi umuyordu. 2 yıl dolunca Felix'in yerini Porcius Festus aldı. Yahudilere hoş görünmek isteyen Felix, Pavlos'u cezaevinde tuttu diyor 27. ayet. Felix politikasını sonuna kadar sürdürdü. Pavlos'u özgür bırakmadı. Yine burada değerli dostum, Roma adalet yasalarının bu yasaları uygulayan insanlardan daha iyi olmadığını sırası gelmişken söyleyeyim. Pavlos bu olayda ya suçluydu ya da suçsuz. Eğer ulusuna karşı ihanetle suçluyduysa öldürülmesi gerekiyordu. Yok eğer suçlu değildiyse özgür bırakılmalıydı. Bunlardan birinden biri yapılmalıydı. Hiçbir neden olmaksızın. Evet, hiçbir neden olmadan Pavlos 2 yıl süreyle cezaevinde kalmak zorunda kaldı.